Ayrım 25. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 361. 11. İşte Buda hakkında bildiğimi sandığım şey. Onunla karşılaştığım zaman, ki bu yarım asır kadar önceydi, 72 ya da 73 yaşındaydı. Himalayaların eteklerindeki Şakya Cumhuriyeti'nde doğmuştu. Gotama isimli savaşçı aileden geliyordu. Doğduğunda kendisine Siddhartha adı verilmişti. Kapilavastru'nun başkentinde büyümüştü. Gotama'nın babası bir zamanlar Cumhuriyet'teki yüksek bir memuriyette bulunuyordu. Fakat Shravasti ve Rajagriha'daki bazı asalet düşkünlerinin kendilerini göstermeye çalıştığı gibi bir kral sayılmazdı. Siddhartha evlendi ve Rahula isimli bir oğlu oldu. Rahula, bağ ya da ilişki anlamına gelir. Sanırım çocuk hayatına başka bir isimle başlamıştı. Fakat bunun ne olduğunu hiç bulamadım. Buda'nın terk edeceği dünya ile bir bağ oluşturuyordu kesinlikle. Siddhartha 29 yaşına geldiğinde kendi deyişiyle soylu araştırmasına adım attı. Benlik dolayısıyla doğmaya mahkum olduğunu ve doğmaya mahkum bir şeyin de tehlikede olduğunu bildiğinden bu dünyanın bağlarından kurtulup nihai güvenlikte olmayı, yani nirvanayı arıyordu. Siddhartha'nın araştırması 7 yıl sürdü. Ormanda yaşıyordu, bedenine riyazet yoluyla çile çektiriyor, tefekkür ediyordu. Zamanla kendi çabaları sayesinde ya da önceki tüm bedenlerinde tekamül ettiği için sadece acının sebebini değil, onun ilacını da buldu. Tüm var olanları ve olacakları gördü. Mucizevi bir mücadeleyle bu dünyanın efendisi olan kötülük tanrısı mağarayı yendi. Siddhartha aydınlanmış ya da diğer ismiyle Buda olmuştu. Sadece benliğini değil, cismani dünyayı da yok etmişti. Tüm tanrıları aşmıştı. Çünkü onlar tekamüllerini sürdürüyorlardı. O ise gelişimini tamamlamıştı. Kendisinin tamamıyla sıyrıldığı bir dünyada yaşamayı sürdürüyorlardı. Aydınlanma bizzat bir hedef, büyük hedef olduğundan artık terk edilmiş dünya Buda'yı ilgilendirmiyor olmalıydı. Ne var ki Yüce Tanrı Brahma gökten inip ondan başkalarına da yolu göstermesini istediğinde içinde uyanmış olduğu dünya ona sanki geri döndü. Buda bununla ilgilenmedi. Tarif edilemez olandan söz etmenin anlamı yoktu ona göre. Fakat Brahma o kadar çok ısrar etti ki sonunda Buda Varanasi'ye gitmeyi ve öğreti çarkını döndürmeyi kabul etti. 4 hakikati açıkladı ve 8 katlı yolu ortaya koydu. Bununla beraber uygulaması tamamıyla anlamsızdı. Çünkü bu dünyayı ve bütün diğer dünyaları terk etmiş, silmişti. Her şey sebebe bağlıdır diyordu Buda ve bir serap gibidir. Ona göre insanın benliği kötü bir rüya gibidir. Bundan kurtulmak ya da o rüyadan uyanmak şarttır. Hiçliğe mi? Buda'yı anlayamadığım bir nokta bulunmaktadır. Ama ne de olsa o aydınlanmıştır, ben ise değilim. Buda'nın öğretisi her halükarda bilge tanrınkine zıttır. Budistlere ve Jainacılara göre dünya bozulmakta, dağılmaktadır. Bu nedenle de yok oluş, bilge kişilerin amacı olmalıdır. Zerdüşt'e göre ise her insan hakikat ya da batıl arasında bir tercih yapmalıdır. Nitekim sonsuzlukta sadece tek bir hayatta yaptıkları ya yapmadıkları nedeniyle yargılanacaktır. Sonunda bütün beşeri ruhlar cennet ya da cehennemde geçirdikleri belli bir süreden sonra bilge tanrının Ahriman'a karşı kazandığı zaferi paylaşacak ve bizler Buda'nın sunyatasından ya da tarif edilemez olanı çok kesin biçimde açıklayan bir sözcüğün tam tercümesi sayılabilirse, parlak boşluktan pek de farklı olmayan mükemmel bir hale ulaşacağız. Hintlilere göre bütün canlılar sürekli bir yeniden doğuş süreci içinde yaşarlar. Belli bir hayattaki ceza ve ödüller, önceki hayatlardaki önceki işlerin sonucudur. Kişi tamamıyla kendi karmasına ya da kaderine mahkumdur. Bize göre ise uzun egemenlik devrinde acı ve zevk vardır ve sonunda sonsuz zaman içerisinde Ahura Mazda ile bir olunacaktır. Onlara göre sonsuz doğum ve ölüm vardır ve bu zincir sadece çok az kişi tarafından Nirvana ya da Sunyata ile kırılabilir. Demokrit her iki yaklaşımın da birbirinden çok ayrı olmadığını düşünüyor. Ben bunların tamamıyla farklı olduğunu biliyorum. Buda'nın sunyata düşüncesi kaygan olmakla birlikte parlak bir fikir. Aslında onun hakikatlerini ne kadar çok düşünürsem kendimi o kadar çok soğuk ışıkla parlayan sıcak güney denizlerinde çevik ve kaygan yılan balıklarını iki beceriksiz eliyle yakalamaya çalışır gibi hissediyorum. Budist sistemin merkezinde sadece çok rağbet gören, Nirvana'dan ibaret olmayan boş bir alan bulunmaktadır. Bu tam bir ateizmdir. Bildiğim kadarıyla Buda tanrılardan hiçbirini tartışmazdı. Onları hiçbir zaman reddetmiyordu. Yaptığı tek şey onları görmezden gelmekti. Bu muazzam kendini beğenmişliğe rağmen kendini tanrıların yerine koymuyordu. Çünkü öğreti çarkını harekete geçirdiği zaman yokluk haline ulaşmıştı. Ve bu tekamül sürecinin son basamağıydı. Fakat Gotama'nın bedeninde oturmayı sürdürmekle beraber seçilmiş azınlığın hayatın acılarını hafifletmesi için başkalarının sangbayı oluşturmasına izin veriyordu. Başlangıçta tarikata sadece erkeklerin girmesine izin veriliyordu. Fakat daha sonra Ananda, Buda'yı kadınların da tarikata kabul edilmesine ikna etti. Kendi cemaatleri içerisinde yaşayacaklar ve 8 katlı yolu izleyeceklerdi. Buda, lütufkar olmakla beraber kadın düşmanları tarafından çok sık tekrarlanan şu şakayı yapmıştı. Tarikat sadece erkeklerden oluşsaydı 1000 yıl kadar devam edecekti. Şimdi kadınların kabul edilmesiyle sadece 500 yıl hayatta kalacak. Her iki durumda da fazlasıyla iyimser olduğunu düşünüyorum. Yağmurlu mevsimin sonuna doğru Prens Jeta ile birlikte Buda'nın kullanması için tüccar Anathapindika'ya satıp satmadığı tartışılan koruya gittim. Burada 1000 kadar keşiş, mürit ve Buda hayranı yaşamaktadır. Birçok zahit dışarılarda uyumakta, hacılar konuk evlerinde kalmakta ve tarikat üyeleri damı kamışla kaplı büyük bir binada oturmaktadır. Bu manastırdan pek de uzak olmayan alçak bir düzlükte ahşap bir kulübe kurulmuştu. Buda burada bir hasırın üzerinde oturuyordu. Kulübenin duvarları olmadığı için dış dünyayı tam olarak görebiliyordu. Sariputra bizi manastıra buyur etti. Bir çocuk gibi hareket ediyor, sekerek yürüyordu. Şemsiye taşımıyordu. Ilık yağmur kendisini rahatsız etmiyor gibiydi. Şanslısınız dedi. Tathagata konuşacak durumda. Sizin adınıza sevinçliyiz. Dolunaydan bu yana konuşmuyordu. Fakat bugün konuşacak. Sariputra koluma hafifçe vurdu. Kim olduğunuzu ona söyledim dedi. Buda'nın Pers elçisi hakkında ne söylediğini sormamı bekliyor idiyse hayal kırıklığına uğramış olmalı. Çünkü çok resmiydim. Bir arada olmaya can atıyorum dedim. Upanishadlardaki ifadeyi kullanmıştım. Bu sadece bir buluşma değil, aynı zamanda dini meseleler hakkında ciddi bir tartışma anlamına geliyordu. Sariputra 8 dar basamakla çıkılan sahanlık üzerindeki çadıra kadar Prens Jeta ve bana eşlik etti. Acaba her basamak 8 katlı yolun bir parçası mıydı? İlk basamakta uzun boylu, iri cüsseli, sarı yüzlü bir adam Sariputra'yı selamladı. O da bizi takdim etti. Bu Fan Chi'i dedi Sariputra. Buda'dan ders almak için Katay'dan geldi. Buda'dan bir şeyler öğrenmemek imkansız dedi Fan Chi'i. Kosala dilini benden daha iyi konuşuyordu. Ne var ki aksanı oldukça kötüydü. Fan Chi'i ve ben ileride yakın iki arkadaş olacağımızdan burada sadece Hindistan'a Buda'dan ders almak için gelmediğini kaydetmekle yetineceğim. Güneydoğu Katay'daki küçük bir devletten ticaret misyonuyla geliyordu. Daha sonra bana o gün Koru'ya Pers elçisiyle karşılaşmak için geldiğini söyledi. Pers ülkesinden benim Katay'dan büyülendiğim kadar çok büyülenmişti. Sariputra'yı izleyerek basamaklardan çıktık ve kulübeye girdik. Buda dışında oturan herkes bizi selamlamak için ayağa kalktı. Buda ise hasır üzerinde oturmayı sürdürdü. Ona neden altın renkli adam denildiğini anlayabiliyordum. Yerli bir Kataylı kadar sarıydı. Ağrı olmadığı için Dravidyen de değildi. Öyle görünüyordu ki Katay'dan gelen bazı kabileler Gotama klanını oluşturmak üzere Himalayaları geçmişti. Buda ufak tefek, zayıf, sakin görünüşlü biriydi. Bağdaş kurmuş biçimde dimdik oturuyordu. Gözleri öyle çekikti ki açık mı, kapalı mı olduğunu söylemek imkansızdı. Kimileri Buda'nın gözlerini bir yaz gecesindeki gökyüzü kadar parlak olarak tanımlıyordu. Bunu bilmiyorum çünkü onları hiç görmedim. Solgun kemerli kaşları birleşim yerinde bir tutam kıl oluşturacak şekilde bir araya geliyordu. Bu Hindistan'da kutsallık işareti sayılmaktadır. Yaşlı adamın cildi kırış kırıştı fakat yanaklarından kan damlıyordu. Çıplak kafası mermer gibi parlıyordu. Etrafında sandal ağacı kokusu vardı. Bana hiç de zahit gibi gelmiyordu. Onunla birlikte olduğum süre içerisinde başını ya da bedenini çok seyrek hareket ettirdi. Ara sıra sağ eliyle bir takım hareketler yapıyordu. Alçak sesli ve hoş bir şekilde konuşuyordu. Gerçekte gizemli bir şekilde hiç nefes alıp vermiyor gibiydi. Önünde eğildim. Oturmamı işaret etti. Önceden hazırlanmış bir konuşma yaptım. Konuşmamı bitirdiğimde gülümsedi. Hepsi bu kadardı. Bana cevap vermeye zahmet etmedi. Bir süre oldukça sıkıntılı geçti. Sonra genç bir adam aniden sordu. Ey Tathagata, dünyanın sonsuz ve diğer bütün görüşlerin yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır çocuğum, bu da benim düşüncemi yansıtmıyor. Genç adam sonra evrenin sonlu mu sonsuz mu olduğunu, bedenin ruha benzeyip benzemediğini, bir azizin ölümden sonra yaşayıp yaşamadığını vesaire sordu. Bu da gencin her sorusuna, dünyanın sonsuz olup olmadığı sorusuna verdiği türde bir cevap verdi. Sonunda genç adam şu soruyu sordu. O halde Tathagata hiçbirini benimsemediği bu teorilere ne gibi bir çekince getiriyor? Çünkü çocuğum, dünyanın sonsuz olduğu teorisi vahşi bir orman, yaban korusu, bir kukla oyunu, bir debelenme ve acı, sefalet, umutsuzluk ve ıstırapla sonsuza kadar bağlı bir zincirdir. Bu görüş nefrete, arzunun yokluğuna, durmaya, hareketsizliğe, bilgiye, yüce hikmete ve nirvanaya katkıda bulunmaz. Tathagata'nın her soruya cevabı bu mu? Bu da evet anlamında başını salladı. Görünüşte birbiriyle çelişen bu teorilere getirdiğim itiraz ve onlardan hiçbirini benimsemeyişimin nedeni de bu. Peki Tathagata'nın kendine ait bir teorisi var mı? Kısa bir sessizlik oldu. Yanaklarımın aniden kızardığını itiraf etmeliyim. Sanki ateşlenmiştim. Umutsuz biçimde cevabı ya da cevap olmayanı bekliyordum. Bu da bütün teorilerden bağımsızdır dedi. Sesi oldukça yumuşaktı. Gözleri bize değil, algılayamadığımız bir dünyaya ya da dünya dışına bakıyor gibiydi. Tabii bildiğim şeyler de var. Maddenin doğasını biliyorum. Nesnelerin nasıl varlığa geldiğini ve yok olduğunu biliyorum. Duyumun doğasını da biliyorum. Duyumun nasıl ortaya çıktığını ve kaybolduğunu da biliyorum. Algının nasıl başladığını ve sona erdiğini, bilincin nasıl başlayıp bittiğini biliyorum. Bu şeyleri bildiğim için kendimi bütün her şeye bağlanmaktan kurtarabildim. Benlik gitmiş, terk edilmiştir. Fakat Tathagata sen... Seninki gibi bir durumda olan bir rahip yeniden mi doğuyor? Yeniden doğduğunu söylemek durumu tam tanımlamaz. Bu yeniden doğmadı anlamına mı geliyor? Bu da durumu tam tanımlamıyor. O halde hem yeniden doğuyor hem de doğmuyor mu? Hayır, birliktelikleri de bu durumu tam anlatmıyor. Kafam karıştı Tathagata. O ya biridir ya da başkası. Yahut aynı anda her ikisidir. Ancak... Yeter çocuğum, kafan karıştı. Çünkü önündeki doğruyu çoğu zaman görmen mümkün değildir. Çünkü yanlış yöne bakıyorsun. Şimdi sana bir soru sorayım. Önünde bir ateş yanıyorsa onu fark eder misin? Evet Tathagata. Ateş sönse onu fark eder misin? Evet Tathagata. Şimdi ateş söndüğünde nereye gidiyor? Doğuya mı, batıya mı, kuzeye mi, güneye mi? Fakat sorunuz anlamsız Tathagata. Ateş yakacak maddesi bittiğinde sönerse sönmüş, bitmiş olur. İşte şimdi Aziz'in tekrar doğup doğmadığı şeklindeki kendi soruna cevap vermiş oluyorsun. Soru anlamsız. Yakacak maddesi bitince sönen ateş gibi bitmiş, tükenmiştir. Anlıyorum dedi genç adam, anlıyorum. Belki de anlamaya başlıyorsun. Bu da bana doğru baktı. Bana baktığını bile söyleyemem. Bu tartışmayı çoğu zaman yaparız dedi. Fakat ateş benzetmesini her zaman kullanırım. Çünkü anlaşılması kolay görünüyor. Uzun bir sessizlik oldu. Birden Sariputra haykırdı. Nedenselliğe tabi her şey bir seraptır. Bir sessizlik daha oldu. O zamana kadar sormayı tasarladım, her soruyu unutmuştum. Benzetmedeki ateş gibi zihnimde sönmüştü. Prens Jeta benim adıma konuştu. Tathagata, Pers elçisi dünyanın nasıl yaratıldığını bilmek istiyor. Bu da o garip kısık gözlerini bana çevirdi. Sonra gülümsedi. Belki de dedi. Bunu bana sen söylemek istersin. Buda'nın açıktaki dişleri çarpılmış ve sararmıştı. İnsanın dikkatini dağıtıyordu. Ne söylediğimi bilmiyorum. Sanırım ona iyilik ve kötülüğün eş zamanlı yaratılışını tanımladım. Büyük babamın öğretilerini tekrarladım. Bana yönelmiş kısık gözleri seyrettim. Sözümü bitirdiğimde Buda nazik bir cevap verdi. Hiç kimse kendi yaratılış görüşünün doğru olup olmadığını kesin olarak bilmeyeceğinden bir başkasınınkinin de yanlış olduğunu bilmesi kesinlikle imkansızdır. Sonra mevcut tek önemli konu hakkında konuşmayı kesti. Son sessizlik hepsinden uzundu. Kamışla kaplı çatıya vuran yağmurun sesini, ağaçların yapraklarını yalayan rüzgarı, yakınlardaki manastırda ilahi söyleyen keşişleri dinledim. Sonunda ona sormayı düşündüğüm birçok sorudan birini hatırladım. Söyle bana Buda dedim. Bu dünya hayatı kötü ise dünya neden var? Buda gözlerini bana dikti. Kulübenin içerisindeki ışık bir havuza dalıp suyun altında gözlerinizi açtığınızdaki kadar bulanık ve yeşil olmasına rağmen bu sefer beni gerçekten görmüştü. Dünya acı, ıstırap ve kötülükle doludur. Bu ilk hakikat, dedi. İlk hakikati kavradığında diğer hakikatler de açığa çıkacaktır. 8 katlı yolu izle ve nirvana benli yok edebilir veya etmeyebilir. Orada bulunanların nefesi kesilmişti. Buda'nın sözünü kesmiştim. Yine de kabalığımda ısrar ettim. Fakat sorum şu, size göre tek özelliği boş yere acı çektirmek olan dünyayı kim ya da ne yarattı? Bu da oldukça yumuşak huyluydu. Çocuğum, diyelim ki savaş alanında dövüşüyorsun. Zehirli bir okla vuruldun. Acı çekiyorsun, ateşten yanıyorsun. Ölümden ve sonraki dirilişten korkuyorsun. Ben yakınındayım, iyi bir cerrahım. Bana geliyorsun, ne yapmamı istersin? Oku çıkarmanı. Hemen mi? Hemen. Okun kimin yayından çıktığını bilmek istemez misin? Bunu tabii ki merak ederdim dedim. Onun yöneldiği tarafa yöneldim. Oku çıkarmadan önce okçunun uzun mu kısa mı, savaşçı mı köle mi, yakışıklı mı çirkin mi olduğunu merak etmez misin? Hayır, fakat işte 8 katlı yolun sana sağlayacağı şey. Okun verdiği acıdan kurtuluş ve bu dünyanın ta kendisi olan zehre panzehir. Fakat ok bir defa çıkarılıp iyileştiğimde kimin okunun beni vurduğunu hala öğrenmek isteyebilirim. Yolu gerçekten izlersen bu soru önemsizleşecektir. Bu hayatın bir düş, bir serap, benliğin yarattığı bir şey olduğunu görmüş olacaksın. Benlik yok olduğunda da o kaybolacaktır. Sen Tathagata'sın, yani gelip gitmiş ve yeniden gelmiş kişisin. Buradayken buradasın, fakat gittiğinde nereye gidiyorsun? Söndüğü zaman ateşin gittiği yere. Çocuğum, Nirvana'yı kimse tanımlayamaz. Var olan ve olmayanı bildik ifadeler ağıyla yakalamaya çalışma. Son olarak Nirvana fikrini düşünmek bile kişinin nehir kıyısında olduğunun kanıtıdır. Bu hale ulaşmış kişiler isimsiz olanı isimlendirmeye çalışmazlar. Bu arada oku çıkaralım, yarayı iyileştirelim. Başarabilirsek öteki tarafa giden sala binelim. Bu şekilde orta yolu izleriz. Bu doğru yol mudur? Buda'nın gülümseyişi alacakaranlıkta güçlükle seçiliyordu. Sonra şöyle dedi. Evren, ateş topu sayısız yıldızla dolu olduğundan bu hayatı aşan hikmet cehennemi tarzda muazzamdır. Kavranılması da zordur Tathagata, dedi Sariputra, uyanık olanlar için bile. Çünkü Sariputra hiç kimse onu uyanıklık yoluyla kavrayamaz. 2 yaşlı adam da bildik bir şakayla, kahkahalarla güldü. Buda'yla bu buluşmamdan başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırım koruyu terk etmeden önce manastırı ziyaret ettik. Ananda ile ilk defa orada karşılaştığıma inanıyorum. Hayatındaki tek uğraşı Buda'nın söylediği ya da yaptığı nakledilen her şeyi ezberlemek olan ufak tefek bir adamdı. Prens Jeta'ya Buda'nın bana daha önce binlerce kez söylemediği bir şey söyleyip söylemediğini sorduğumu hatırlıyorum. Hayır, aynı benzetmeleri tekrar tekrar kullanır. Bana göre tek yeni şey uyanıklıkla ilgili paradokstu. Fakat Sariputra için yeni değildi. Sariputra onu herkesten daha fazla görüyor. Birbirlerine karmaşık şakalar yapıyorlar. Beraberce epey çok gülüyorlar. Niye güldüklerini bilmiyorum. Bu dünyada gülümseyecek kadar gelişmiş olmakla beraber ona henüz gülüp geçemiyorum. Peki ama yaratılış fikrine neden bu kadar kayıtsız? Çünkü açık olarak ifade edersek onu önemsiz görüyor. İnsana düşen nihai görev benliğinden kurtulmaktır. O kendi açısından bunu başarmıştır. Artık başkalarının olabildiğince döndürmesi için öğreti çarkını kurmuştur. Kendisi gelmiş ve gitmiştir. Demokrit bu görüşleri benim bulduğumdan daha kolay anlaşılır bulmaktadır. Bütün varlıkların bir akım içerisinde bulunduğu ve gerçek dünya saydığımız şeyin bir tür değişken rüya olduğu ve her birimizin bu rüyayı rüyanın kendisinden ve başkalarından farklı olarak algıladığımız görüşünü kabul edebilirim. Ne var ki uluhiyetin, başlangıç ve sonun, kötülükle savaş halindeki iyiliğin yokluğu ve son olarak da amaçsızlık Buda'nın hakikatlerini benim için kabul edilemeyecek ölçüde garip kılmaktadır. 25. ayrımın sonu, sayfa 371.